Dündar ve Gül'ün duruşmasının sonucunu ilk bizden duydu.
Şu anda bir alkış oktu.
Öyle mi?
Niye işaret bu alkış? O bakalım bir dakika gidiyorum.
Doğayan gazeteci Hasan Cemal bir de bunu dinle programı için muhabirlik yaptı.
Peki Hasan abi dikkatle seni takip ediyoruz.
Savcı tutuklama talebinde bulunmamış.
Anlatılmayanı anlatmaya, konuşulmayanı konuşmaya devam ediyoruz.
Size de muhabirlik yaptırdık Hasan abi bu yaştan sonra ama
bak,
çok teşekkürler.
Sen duyuyorsun bunu.
Evet.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 20 Ekim 2016'dayız. Saatler 17.30. RS FM'desiniz. RS FM'de Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşırken aslında tartışma başlıklarının çok fazla değişmediğini görüyoruz. Az önce ajanslara düşen bir haberi aktararak başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlığa aday olan Ümit Özdağ, partisi tarafından ihraç sistemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ümit Özdağ kısa bir süre önce Devlet Bahçeli'nin çıkışının ardından başkanlık sisteminin Türkiye için ne kadar zararlı olduğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın disipline sevk edilmesinde etkili olduğu söyleniyor. Daha önce de Meral Akşener partiden atılmıştı. Şu anda sanıyorum sadece Koray Aydın ve Sinan Ogan parti mensubu olarak durabiliyorlar muhalifler arasında. MHP son dönemde Türkiye'nin gündemini belirleyen parti. Özellikle başkanlık çıkışıyla Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarında yaptığı açıklamaların ardından AK Parti'de deyim yerinde ise harıl harıl çalışmalar devam ediyor. Nasıl olacak? Ne olacak? Temaslar nasıl yürütülecek Milliyetçi Hareket Partisi ile? Sadece başkanlığı ilgilendiren bir anayasa değişikliği mi olacak? Yoksa geniş kapsamlı bir anayasa değişikliği mi? Başkanlık sistemi nasıl gündeme gelecek? Bütün bunlar Ankara kulislerinde en fazla konuşulan konular. AK Parti'de referandum için tarih konusunda bile çalışmalar olduğunu görüyoruz. Nisan ayında belirlenen bir tarihten de ağırlıklı olarak söz edilebilir. Başkanlık meselesi ise bilim adamları tarafından, siyaset uzmanları tarafından başka bir yönüyle de tartışılıyor. Acaba Türkiye'ye demokrasi açısından katkı sağlar mı? Yoksa tek adam rejimine doğru götürür mü? Demokrasi konusunda daha ciddi sıkıntılar yaşar mı Türkiye? İşte bütün bunları hem siyasi gelişmeleri hem de başkanlık sistemine ilişkin tereddütleri, artıları, eksileri programımız içinde konuşacağız, sizlere aktaracağız. Bu akşam Çetin Altan için ölümünün yıl dönümü nedeniyle bir anma toplantısı düzenlenecek. O anma toplantısına iki oğlu Ahmet Altan ve Mehmet Altan katılamayacaklar. Akşamki anma törenine katılamayacak olan iki Altan kardeşler cezaevinde ve cezaevinde ilk kez onları bir milletvekili, CHP milletvekili Mehmet Bekeroğlu ziyaret etti. Ziyareti sonrasında enteresan açıklamaları var. Aslında Silivri cezaevinde bulunan gazetecilerin tamamını ziyaret etti ve onların duygularını aldı. Mehmet Bekeroğlu programımızın konuğu olacak. Bize orada duyduklarını ve gazetecilerin ne beklediklerini aktaracak. ...15 Temmuz'a ilişkin soruşturmaların devam ettiğini, gözaltı kararlarının olduğunu, tutuklama kararlarının olduğunu aktaracağız size. Aynı zamanda 15 Temmuz sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan önemli isimlerin verdiği çarpıcı ifadeler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ve 15 Temmuz'a ilişkin tabii itirazlar da söz konusu. Darbe komisyonunda ortaya çıkan ve eski genelkurmay başkanlarının açıklamalarıyla başlayan tartışmaları da konuşacağız. Önümüzdeki günlerde aslında 15 Temmuz'un biraz daha derinlerine ineceği görülüyor. Darbeyi Araştırma Komisyonu'nun bugünkü Genelkurmay Başkanı ve Jandarma Genel Komutanı'nı dinlemeyi planlıyor Darbe Komisyonu. Meclisteki gelişmeleri, 15 Temmuz'la ilgili bütün detayları programımız içinde bulacaksınız. Elbette Musul'da var bu programda. Musul'da ne oluyor sorusunu bugün de değerlendireceğiz. Hem operasyonlara bakacağız. Musul'u kurtarmak için Iraklı güçlerin ve peşmergelerin yaptığı operasyonlarda gelinen son noktaya da bakacağız. Türkiye'nin Musul operasyonlardaki yerini de tartışacağız. Paris'te bugün koalisyonu oluşturan güçlerin 20'ye yakın ülkenin yetkilileri bir araya geliyorlar. Irak Başbakanı İbadi de Paris'te olacak. Türkiye'de son dönemde çok ciddi gerilim yaşamıştı. O toplantı Musul'un siyasi geleceği için yapılıyor. Yani operasyon başladı ama Musul'un IŞİD'den temizlendikten sonra nasıl devam edeceği hayatına henüz belli değil. Bunun için pazarlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem alanda arazide olacağız hem de masada olacağız demişti. Hava unsurlarıyla Türkiye koalisyona dahil oldu. Masada da Paris'te yerini almış görünüyor. Futbol takımları için Avrupa zamanıydı. Dün akşam Beşiktaş gerçekten büyük bir zaferin altına imza attı. Napoli'yi 3 kez öne geçerek 3-2 yenmeyi başardı. Deplasmanda puanını 5'e çıkardı. Napoli'nin ardından 2. sırada. Şimdi İstanbul'a bekliyor Napoli'yi ve Napoli ile İstanbul'da yapacağı o maç Beşiktaş'ın o gruptan çıkıp çıkmayacağını da ortaya koyacak. Sonrasında da Benfica maçı var ama Beşiktaşlı taraftarlar, ben dahil olmak üzere, bulutlarda uçuyoruz diyebiliriz bu sonuçla birlikte. Bu akşam Fenerbahçe'nin, Konyaspor'un ve Ankaraspor'un, Osmanlıspor'un maçları da olacak. Avrupa'da ciddi maçlar bunlar. Fenerbahçe Manchester United'la karşı karşıya gelecek. O maçlara ilişkin değerlendirmeleri de programımız içinde bulabilirsiniz. Şimdi frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde bizim YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasından da canlı yayınla karşınızdayız diyelim ve başlayalım.
Böyle bir terör olayının altına imza atıyor. Bilmiyorum, çok inanması güç geliyor bana.
İnanması güç bence geliyor bana. Bence inanması güç olan bir şey yok.
Öyle
kim kalkıştıysa, kim genelkurmaydan yayınlanan o emri alıp uygulamaya giriştiyse, bu yapının ya üyesidir ya hizmetindedir. Başka açıklaması bunun yok.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Mehmet Bekeroğlu, CHP'li milletvekili, cezaevleriyle ve insan haklarıyla ilgili bir isim. AK Parti'deyken de cezaevleri isyanlarında önde gelen isimlerden birisiydi. Silivri cezaevine gitti ve cezaevinde kalan gazetecilerle bir araya geldi. Bugün ajanslara düşen haber, Ali Bulaç'la yaptığı görüşmede ortaya çıkan tabloya ilişkindi. Ali Bulaç, gözaltındayken polislerin kendisine hakaret ettiklerini, işkence görmediğini ama hakaret ettiklerini söyledi. Hakaret kelimeleri çok ortada yok, ancak bir polisin reisin değerini, kıymetini bilemediğimiz biçimindeki sözlerini de Ali Bulaç Mehmet Bekeroğlu'na aktardı. Mehmet Bekeroğlu Silivri'de gazetecileri ziyaret etti demiştik. Şu anda da telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Mehmet Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Siz aslında cezaevleri, cezaevlerindeki uygulamalar, gözaltılar, insan hakları konusunda duyarlı ve bu konuda da çok çalışmış bir isimsiniz. Şimdi de cezaevindeki o gazetecileri ziyaret eden ilk isim gibi biliyorum ben en azından. Çünkü Adalet Bakanlığı ziyarete izin vermiyor diye duyuyoruz ajanslara gelen bilgilerden.
Artık vermeye başladılar, yani biz de bu çerçeveden gittik.
İlk kez siz mi görüştünüz mesela bu Mehmet Altan'la, Ahmet Altan'la, Ali Bulaç'la?
Sanıyorum, yani çok kesin söylemeyeyim ama sormadım bu konuyu çünkü. Hı hı. Aileleri gidiyor zaten ama.
Aileler gidiyor ama milletvekillerine, evet, dahi izin vermediklerini, evet, biliyorduk dışarıdan. Evet, evet. Nasıl bir tabloyla karşılaştınız, bize aktarır mısınız?
Yani tabii benim ziyaret ettiğim insanlar Ergesin bildiği ettiği.
İsimleri bir sayalım isterseniz. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Murat
Mehmet
Aksoy.
Mehmet Altan, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Turan, Alkan, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay gibi isimler.
Mustafa Ünal var bir de zannediyorum. Hı-hı. Evet, buyurun.
Yani bu insanlar tabii moralleri, şeyleri yüksek. Onu bir defa söyleyeyim yani. Bu davanın siyasi bir dava olduğunu, dolayısıyla kendilerine yöneltilen suçlamalarla kendilerinin bir ilişkisi olmadığı, zaten suçlamaların bir kısmı komik olabilecek suçlamalar. Yani örneğin Mehmet Altan'a okumuş, yazmış, çizmiş akademisyen adamsınız, nasıl olur da 17-25 Aralık'ın darbe olduğunu anlamazsınız gibi suçlamalar yönelir.
Savcının sorduğu soru bu muymuş?
Yani bu karar da var, bu karar.
Kararda da var zaten.
Var yani tutuklanmasına, yani tutuklama kararında var yani. Böyle şeyler, moralleri yüksek ama yani özellikle Ali Bulaç ve Şahin Alpay rahatsızlar, ciddi rahatsızlıkları var. Cezaevinde yönetilebilecek bir rahatsızlık değil bunlar yani. Ali Bulaç'ın kan şekeri işte 400'lerde, tansiyonu yüksek. Şahin Alpay her gün tedavi hastaneye gidiyor, geliyor. Yani çok zor yani hastane şartları, hapishane şartlarında bunlar tedavileri çok zor, mümkün değil. Bu böyle sıkıntıları var. İşte kararlar almış savcı son zamanlarda haberleşme olmasın diye kitap yasağı koymuş. Dışarıdan kitap gelemiyor.
Kitap gelemiyor mu dışarıdan? Yani o yasak ne için olabilir mesela?
Yani işte haberleşme
kitap vasıtasıyla
da kaldırmış. Zaten gözden geçiriliyor biliyorsunuz. Evet. Gelen şeyler ceza yönetimi tarafından kitaplar, mektuplar okunuyor. Ama böyle bir yasak konmuş. Yani orada cezaevi şartları kötü değil, sıcak bir şey yok. Fakat yani bunlar bunun gibi yani hayatları kitapla okumayla geçmiş olan insanlara kitap yasaklıyorsunuz. Yani bir de yani bu insanlar bilinen edilen insanlar. Yani Türkiye son yıllarda en çok konuştuğu, tartıştığı şey tutukluluk halinin cezaya dönüşmesi. Bu konu çok önemli bir konu. Bu yani Şahin Alpay 73 yaşında yani bunun eğer bir suçluyorsan tamam yargıla ama niye tutukluyorsun? Böyle durum yani herkesi ilgilendiren durum ama yani bu Türkiye'nin çok bildiği ettiği işte
geçmişte de aslında yaşadı. Evet. Geçmişte de benzer sorunlar yaşamıştık.
Yani. Bir de bu insanlar yani şöyle ya da böyle düşünebilirler. Düşüncelerine katılmayabiliriz. Yani Şahin Alpay'ın işte filan televizyonda Fethullah Gülen için söylediklerine ben katılmam. Ayrı bir konu. Ama bu insanlar 80'den bu yana ben bu işi takip ediyorum. 12 Mart'tan bu yana bütün askeri darbelere, müdahalelere, baskılara karşı çıkmışlar. İnsan hakları savunuculuğu yapmışlar. Yani evet yani bunlar Ahmet Altan işte Balyoz'u Ergenekon'u zavallarını desteklemiş ama insan hakları ihlallerini de o zaman da eleştirmiş. Yani bu işi bir intikam şeyine dönüştürülmesi yani bu insanlar tutuklu girsinler de Ergenekon'da ve Balyoz'da olduğu gibi 3 sene 5 sene yatsınlar sonra da rahat etsinler yani. Bunlar 2016 Türkiye'sinde yani insan içim yanıyor yani böyle şu kadar ömrümüz geçti bu kadar mücadeleler ettik şimdi geldiğimiz yere bakın tekrar şeye döndük yani 12 Eylül'e döndük tekrar maalesef.
Maalesef. Peki kötü muameleyle ilgili Ali Bulaş'tan bir örnek vermişsiniz şöyle, ama cezaevinde yani. Mesela böyle bir şikayet var mı? Öncelikle onu
yok,
sorayım.
Yok. Cezaevinde çok iyi saygılı davranıldığını söylüyorlar. Yani emniyette de herhangi bir fiziki plan şey olmamış ama sadece Ali Bulaş'ın aktardığı bir şey var yani bir polis müdürü sanıyor yani tanımamış etmemiş insanı ama ifade sanırken geliyor ve ağır sözlerle sürünmeyle işte Ahmet taş getirenle karşılaştırarak işte bilemediniz falan diye Ali Bulaç gibi bu kesimin bildiği kanaat önderi olmuş yazmış çizmiş falan bir insan bu kalmış olduğu bu hakaret tabii ona çok koymuş çok rahatsız etmiş.
Ali Bulaş daha çok sürüneceksin. Sen Ahmet Taş getiren gibi hareket etmedin. Bak o nerede evet. Sen buradasın. Reisin evet, kadrini evet. Bilemediniz. Aynen, İyiliğini, dürüstlüğünü aynen. Bilemediniz.
Bu anlamda cümleler evet. Evet.
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisinin iyi olup olmamasıyla herhalde orada tabii, gözaltında tabii, sorunun yani, meselesi.
Yani tabii yani bu bakın yani iş gerçekten muhalif olan herkese gidiyor. Bakın ben hayatım yani milletvekili olmadan da hem İnsan Hakları Derneği hem Mazlum Derin üyesi olarak insan hakları savunuculuğu da geçti. Dünyanın her yerinde insan hakları savunucuların ne yaptığı belli. Şimdi insan hakları savunuculuğu suçlama unsuru haline geldi. Bakın şeyde Kocaeli'nde bir doktor var eski Mazlum Derin Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu.
Evet görevinden aldı biliyoruz. Konuştuk geçen gün.
Şimdi soruşturma açılıyor ve sorulan soruların tamamı İnsan hakları mücadelesi olarak yaptıkları işlerle işte imza kampanyaları, evet. Cumartesi anneleri filan peki ne yapacağız yani? İnsan hakları savunuculuğu yani bu 2016'da tekrar başa mı döneceğiz? İnsan hakları savunduğunuz için sizin diyelim ki bir örgüt mensubu ya da bir suçlu işte bunu hücreye koymayın ya da işte bunu şu hakkından mahrum etmeyin dediğinizde sizi o örgütün mensubu olarak suçlayacaklar. Bu nasıl bir şey yani o zaman ne yapacağız yani? Nereye gideceğiz?
Gidişatı pek olumlu bulmuyorsunuz anladığım ya, kadarıyla genel olarak. Mağduriyetlerle ilgilendiği için de eleştiriyor aslında AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Siz o eleştiriler için ne dersiniz? Bu mağduriyetlerle ilgilenmek midir mesela gidip gazetecilerle
yani için,
konuşmak?
Bunun için suçluyor yani. Mağduriyetlerle ilgilendiğiniz için bak biz ne diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi? İnsan darbeye mi katıldı? Suç mu işledi? Evet, onu yargılayın. Tutuksuz yargılanma esastır ama yargılayın. Fakat yani suçlar, cezalar bunlar bireyseldir. Bir insan suç işledi diye yani 3 yaşındaki çocuğunu mağdur etmek olur mu? Bakın bize öyle vakalar geliyor ki bir tane size anlatayım.
Lütfen.
Bir savcının çocuğu, 3 yaşındaki çocuğu hastalanıyor. 40 derece ateşli hastaneye gidiyor. Bakmıyorlar, sizin TGK'nız yok diyorlar. Ya böyle bir şey var mı yani, yaralı bir kuş olsa, bir şey olsa yardım edeceksiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, SGK'n yok, 3 yaşındaki çocuk, ateşi 40. Yani bunlar ne demek yani, bunu...
Biraz suçun şahsiliğiyle ilgili sorun yaşamaya başladı gibi görünüyor
çok
bu süreçte.
Çok bir şekilde ya, bütün aile rehin olarak tutukluyorsunuz. Yani bu darbeyle, örgütle mücadele de değil ki, onların işine yarar bu. Yani bu onlara hizmet etmektir, bu adalete hizmet etmek değil ki yani, maalesef.
Cezaevlerinde... Buyurun.
Evet. Buyurun.
Cezaevlerinde işkence iddiaları da vardı Mehmet Bekaroğlu. Şimdi gazetecileri siz ziyaret ettiniz. Böyle bir işkencenin veya da
ya
kötü muamelenin olmadığını gördünüz.
Soruşturdum. Onlara sordum. Yani tamam size değil ama burada başka şeyler de var. Değişik suçlardan itham edilen tutuklular da var. İşte askerler de var, polisler de var. Onlara karşı bir şey var mı? Yani zaten bunları 3 kişilik odalarda kalıyorlar.
Görebilme şansı
var. Biri gazeteci ise, biri işte polis oluyor filan yani. Onlardan da bir şey duymadık devletlere. Yani ben Silivri 9 nolu cezaevi için söz ediyorum. Diğer yerlerdeki durum, karakollarda, Anadolu'da neler oluyor bunları bilmiyoruz.
Tabii. Bunları bilmiyoruz tabii. Bakalım önümüzdeki dönemde belki meclis bunun içinde devreye girer. Her ne kadar AK Partililer, meclis üyeleri, komisyon üyeleri buna karşı çıksa da.
Buna gerek yok diyorlar. Tutuşturmaya, araştırmaya gerek yok diyorlar. Maalesef.
Gerek yok, zaten işkence yok diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bekaroğlu katıldığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu cezaevinde gazetecileri, tutuklu gazetecileri ziyaret etti. Kimdi onlar? Ahmet Altan, Mehmet Altan, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay ve Mustafa Ünal. Onlardan kötü muamele görmediklerine ilişkin bir bilgi aldığını doğrudan aktardı Mehmet Bekaroğlu ama cezaevine gitmeden önce gözaltındayken Ali Bulaç'a söylenen bir sözün Ali Bulaç'ı çok etkilediğini aktardı. O sözde Ali Bulaç, bir polis müdürü muhtemelen söylemiş bunu. Ali Bulaç, daha çok sürüneceksin. Sen Ahmet Taş getiren gibi hareket etmedin. Bak o nerede? Sen buradasın. Reisin kadrini bilmediniz. İyiliğini, dürüstlüğünü bilmediniz diyor. Bu yaşta o nedenle buralardasın diyor. Bunun Ali Bulaç'a çok koyduğunu söylüyor Mehmet Bekaroğlu o diyalogdan bize aktardığı kadarıyla. Ali Bulaç o camiada bilinen bir isim. Mehmet Altan, Ahmet Altan bilinen bir isim ve Mehmet Altan'la Ahmet Altan'ın bugün babalarının birinci yıl dönümü için bir anma toplantısı düzenlenecek. Türk basını ve edebiyatın duayen ismi Çetin Altan, dostları ve sevenleri tarafından vefatının birinci yılında bu akşam düzenlenecek bir törenle anılacakmış. Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreni, yönetmen Nebil Özgen Türk ve gazeteci yazar Aydın Engin'in katılımıyla gerçekleşecek. Tören Çetin Altan'ın hayatına dair bir belgesel gösterimin ardından yapılacak söyleşiyle sona erecek. Az önce de söyledik, bu toplantıya oğulları katılamayacak çünkü cezaevinde ve cezaevinde bulunan oğullarından birisi Mehmet Altan'ın 2008 yılında yazdığı bir yazı var. Onu aktaracağım ve bu bahsi kapatacağım sonra size. Şöyle diyor Mehmet Altan, babam mesela hapishanede dizeler yazardı. Çetin Altan'ın da hapishane günleri var. Hapishanede dizeler yazardı. Ziyarete gittiğimizde onun paralarını paylaşırdık. Babamın hapis yattığı Sağmacılar döneminde mesela enteresan bir anı. Evliyim, babam hapiste, liseyi bitirememişim. Müthiş parasızım, iş arıyorum, iş bulundu. Bir hafta çalıştım ve ilk paramı aldım. O parayla bir gül alıp hapishaneye babama götürdüm. İlk maaşımla aldığım bir çiçek. Babam epey yattıktan sonra bir gece Fahri Korutürk cezasının bitimine az bir süre kala onu affetti. Bu bir jestti. Cezasının büyük bölümünü yatmasını engellemekten ziyade Türkiye'ye verilen bir mesajdı. Fahri Korutürk'ün affı resmi gazetede yayınlandıktan sonra gece yarısı bırakıldı babam. Karanlık bir gece, hapishanenin projektörlerle aydınlatılan bahçesi ve babam elinde valizi. Babamın elinde valizi, öbür elinde de bir çiçek. Gece yarısı, yani Cumhurbaşkanı'nın affıyla tahliye olan bir yazara o saatte kim çiçek verir? Babam benim ilk maaşımla aldığım çiçeği saklamış, elinde o çiçekle çıktı. Tahliyesindeki resimlerde hep o çiçek vardı. Eskiyi anımsayınca yazarla uğraşan cuntacı generallerin yatacak yerleri olmaması gerekir diye düşünüyorum. Neyse, amacım bu gün 12 Mart'a dönmek değil diyor Mehmet Altan. Sadece ve sadece Bayrampaşa ya da Sağmacılar Cezaevi olarak anılan cezaevinin kapatıldığını görünce bir garip oldum. Sağmacılar Cezaevi demek henüz 20'li yaşlarda girmemiş halimle 20'li yaşlara babamın içeride, bizlerin dışarıda yaşadığı Cevdet Sunaylı, Faik Türünlü günler demek. O günleri hatırlayarak 2008 yılında hazırladığı bir yazıyı kaleme almış Mehmet Altan ve babasının cezaevi günlerini anlatıyor yazısında. Bugün kendisi cezaevinde, babasının ölümünün birinci yıl dönümü anma var ama o anmada oğulları yok.
Genelkurmay Başkanı'nın karargahı odasına girip çıkabilen isimlerden biri olduğu ve girip kendisini enterne etmede ilk görev yapan subay olduğunu biliyoruz.
O zaman yarın da ne geziyor ertesi gün?
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Geçelim siyasi tartışmalara. Ankara'daki siyasi tartışmalara geçerken Milliyetçi Hareket Partisi içindeki yeni gelişmeyi tekrar hatırlatalım. Ümit Özdağ Milliyetçi Hareket Partisi içinde muhalif adaylar arasındaydı Devlet Bahçeli'ye karşı. O Ümit Özdağ disipline sevk edildi hem de ihraç talebiyle. Gerekçe aslında partinin politikalarına aykırı davranmak, parti adına farklı açıklamalar yapmak ama hem muhalif kimliği hem de son başkanlık açıklamalarıyla alakası var tabii bu durumun. Milliyetçi Hareket Partisi'nden başkanlık sistemi açıklaması diye bir haber düştü mesela bugün gündeme. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması bu. Meclisten çıkan karar sonrası millete sorulmasında bir beis yok dedik. Belki 367 olarak çıkacak, o da mümkün. MHP bu yolu açıyorsa bizim tebrik edilmemiz gerekir. Demokratik bir yolu gösteriyoruz dedi başkanlık sistemiyle ilgili anayasa değişikliği konusunda. Ve Devlet Bahçeli'nin yönetimle ilgili bir sıkıntı olduğu, bir sıkışıklık olduğu sözlerini de tekrarlıyor Semih Yalçın. Sandıkta ne söyleyeceklerine ilişkin soruya da yanıt veriyor. Önümüze bir anayasa taslağı gelmedi henüz diyor. Bu düşünce ve görüşlerimizden vazgeçmedik yani parlamenter sistemle ilgili. Revize edilmiş bir parlamenter sistemin daha faydalı olduğu kanaatindeyiz. 15 Temmuz bu ülkede kaos yarattı. Ortak akıl oluşturmak lazım. Yeni kapı bu ortak aklın ilk adımıydı. Terör örgütlerinden bahsediyor. MHP eğer bu yolu açıyorsa, Türkiye'de anayasal olarak bir sürecin işlemesi için yolu açıyorsa tebrik edilmesi lazım. Ülke kendi geleceğini oyalayacaksa bu hakkı niye millete vermiyoruz? Yani referanduma gitmeyi niye engelliyoruz diyor anayasa değişikliğiyle ilgili olarak başkanlık sisteminde. Peki siz destekleyecek misiniz? Referandumda hayır mı diyeceksiniz? Bu soru tekrar sorulduğunda biz mecliste neyi tartışacağımızı bilmemiz lazım. Belki partili cumhurbaşkanlığı, belki yarı başkanlık gelecek. Bilmiyoruz ki, bunları görmeden yorum yapmak imkansız diyor Semih Yalçın. Ve partiden gelen tepkiler de soruluyor Semih Yalçın'a. Bu iddia sahiplerinin sonuca nasıl ulaştığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Solun veya başka partilerin bizi bu kadar düşünmesi gözlerimizi yaşartıyor. MHP kendisini korumasını bilir. Sıkıntıyı, krizi, kaosu ortadan kaldıracağı için bu görüşlerimiz benimsenmiştir diyor. Parti içi itirazlarla ilgili olarak da değerli milletvekilleri de farklı düşünebilir. Partilerin de politikaları vardır. İster vekili ister MYK'sı olsun bu politika tatbik edilir. Siz aradan çıkıp da parti politikalarına karşı açıklamalar yaparsanız bir ayrışmanın meydana geldiğini söylersiniz. Siz parti politikasına uymazsanız disiplinlik olması mümkündür. Yakın süreçte disiplin süreci başlayabilir diyor. Bu konuda itiraz edenlerle ilgili işte onlardan birisi MHP'de muhalif isimlerden birisiydi. Ve o yaptığı açıklama nedeniyle de Ümit Özdağ disipline sevk edildi. Ümit Özdağ'ın açıklamasından birkaç başlık aktarayım size. Başkanlık sistemi meclise gelirse retoyu vereceğim dedi mesela baştan. Disipline gitmesindeki önemli etkenlerden birinin bu olma ihtimali var. MHP'li vekiller AKP'nin arka bahçesi pozisyonuna düşürmesine sessiz kaldı ifadesi muhalefet tarafından dikkat çekiliyordu. Başkanlık sistemi meclise gelirse ben retoyu vereceğim diyor Ümit Özdağ. Referandum süreci içinde de her fırsatta böyle bir referandumun ve başkanlık sisteminin Türkiye'yi ikiye böleceğini, etnik ve mezhepsel ve de siyasi cepheleşmeleri derinleştireceğini anlatacağım. Başkanlık Türkiye'yi büyük bir istikrarsızlığa sürükleyeceğine inanıyorum. Açıklamasından birkaç gün sonra Ümit Özdağ disiplin kuruluna sevk edildi kesin ihraç talebiyle. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki tartışmaların da devam ettiğini görüyoruz başkanlık sisteminde ama bir takım kulisler de var elbette. O kulisleri şöyle aktarabiliriz. AK Parti kendi içinde bu anayasa değişikliğinin kaç madde olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerektiğini konuşuyor şu sıralar. Az önce aktardık, Semih Yalçın da bekliyoruz dedi. Partili Cumhurbaşkanlığı mı olacak, yarı başkanlık mı olacak, başkanlık mı olacak? Ama öyle ki ihtimal biraz... Başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı konusunda MHP'nin nabzının ölçülmesiyle ilgili. MHP'de bir temas kurulacak ve temas sonrasında bir sonuca ulaşılacak ve AK Parti hazırlıklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirecek. Sonrasındaysa MHP'nin nasıl hareket edeceğini göreceğiz ama parti yetkililerinin yaptığı açıklamalarla Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları yan yana getirdiğimizde Ümit Özdağ'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini de aklımızda tuttuğumuzda sanki MHP eğer kendisine uygun bir sistem gelirse başkanlıkla ilgili anayasa değişikliği teklifinin halka götürülmesi konusunda AK Parti'ye destek verecek gibi görünüyor. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye referanduma girecek. Türkiye'nin yönetim biçimi değişsin mi, değişmesin mi sorusuna yanıt vermek için. Tabii buna ilişkin endişeler de var. Bütün bunları konuşalım istiyoruz. Profesör Doktor Yılmaz Esmer, Bahçeşehir Üniversitesi'nden telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar.
Teşekkür ederiz. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yönetim biçimiyle ilgili bir halk oylamasına gidilecek. Sağlıklı bir süreç işliyor mu sizce bu halk oylamasına, muhtemel bir halk oylamasına gidecek süreçte Türkiye kamuoyu yeterince bilgilenebiliyor mu ve bu sonuç sağlıklı olacak mı elbette?
Bir defa sizin biraz önce söylediklerinize katılıyorum. Öyle anlaşılıyor ki MHP'nin de tamamının olmasa bile yeterli sayıdaki milletvekilinin desteğiyle bir halk oylamasına gidilecek bu konuda. Bugün görünen durum o. Ha, ikinci ve esas önemli sorunuza gelince, Türkiye'nin yönetim biçiminin değişmesiyle ilgili bir halk oylaması mı olacak yoksa yöneticisinin kim olacağıyla ilgili bir halk oylaması mı olacak? Bu tartışılabilir zannediyorum ben.
Evet.
Zira yani bu halk oylaması başkanlık sisteminin veya parlamenter sisteminin ayrıntıları, avantajları, dezavantajları üzerine olmayacak, olamaz da. Yani dünyanın hiçbir yerinde geniş kitlelerin böyle teknik bir konuda tam bir bilgi sahibi olmaları beklenemez. Eğer o açıdan bakacak olursak, tabii ki bilgiye dayanan sağlıklı bir oylama olması bence söz konusu değil. Sadece Türkiye'de değil, dediğim gibi. Yani bu Amerika'daki şu anda olan bitene bakarsanız da seçmenlerin ne kadar bilgili olduğu konusunda bir fikir edinebiliriz. pardon, özür dilerim.
Evet. Amerika'yı da izliyoruz tabii, yani orada da çok enteresan bir başkanlık seçimi süreci yürüdüğünü görüyoruz.
Dün akşamki evet. Son derece enteresandı.
Artık
gerçekten
seviyenin de nasıl yerlerde olduğunu da
yani fark ediyoruz. Yani bu acıklı bir durum Amerika evet. açısından. Tamamen size katılıyorum. Yani bu kadar seviyenin düşebileceğini vallahi ben rüyamda görsem inanmazdım diyeceğim.
Evet.
Ama yani hakikaten yerlerde sürünüyor onların durumunda. Bize gelince
evet.
biz de başkanlık sistemi kabul edilecek ama esas olay Sayın Erdoğan'ın başkan olması kabul edilecek. Mesele budur.
Referandumda aslında yönetim biçiminin değişmesi sorulacak ama o referandum sonucu aslında aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan olup olmayacağını da işareti olacak diye soruyorsunuz.
Yani onu Sayın Erdoğan'ı çekin oradan.
Evet.
Yani ben olmayacağım aday hiçbir şekilde desin, referandum falan kalmaz.
Zaten evet, yani Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu sistem gündeme taşındı.
Evet, kişisel bir durumdan bahsediyoruz. Ne kadar öyle değil denirse den.
Peki çok ciddi tereddütlerden de bahsediliyor. Yani Türkiye'de başkanlık sistemi, yönetim biçiminin bu şekilde değişmesi, bir tek adam sisteminin, rejiminin Türkiye'ye getirilmesi manasında taşır diyenler var. Türkiye'deki
elbette. Elbette. Öyle mi düşünüyorsunuz siz de? Kuşkum yok. Ve o, tabii onun getireceği de büyük istikrarsızlıklar olacak.
Şimdi önce bir tek adam niye tek adam olsun? Başkanlık sisteminin demokratik olarak uygulandığı ülkelerde olduğunu göz önünde bulundurursak bunun başka bir ihtimali yok mu sizce? Demokratik bir sistem mi gelemez
ama,
mi mesela?
Var tabii ama denge ve fren mekanizmalarını çok iyi kurarak yapılırsa olur. Bir. İkincisi, hiçbir yerleşik demokrasi yönetim biçimini değiştirmez. Bir yok bunun bir örneği. Yani ne bir yerleşik demokrasi de başkanlık sistemi varsa hadi yarın parlamenter sistem olalım denir, ne de bunun tersi düşünülebilir. Ama işte maalesef az gelişmiş demokrasilerde o sistem olmadı, bu sistemi getirelim, bugün öyle yapalım, yarın böyle yapalım. Bu başlı başına zaten bir istikrarsızlık kaynağı oluyor.
Bu kişilerle biraz bağımlı değil mi? Ne zaman bir kişinin görevi bitmeye yakın olsa, aslında geçmişte de var, Demirel döneminde de gördük bunu, Özal döneminde de gördük. Hepsinde bir başkanlık sistemi talebi vardı yani onlarda da.
Vardı. Sayın Özal da dediğiniz gibi, Sayın Demirel de başkanlık olsa iyi olur filan dediler.
Hatta ama oylama yapıldı mecliste.
Ama öteye gitmediler.
Oylama yapıldı mecliste değil mi? Bir anayasa oylaması 5+5. Yani rejim 5 yönetim biçimi değil ama.
Başkanlık sistemiyle ilgili değil de.
Ama ikinci kez Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı süresinin 5+5 uzatılmasıyla ilgili bir oylama yapıldı.
Oylama yapıldı. En ileri seviye oydu. Şimdi geldiğimiz noktaysa yönetim biçiminin değişmesi
şimdi
anlamında.
Şimdi geldiğimiz nokta aynen söylediğiniz gibi yönetim biçiminin baştan aşağı ve nasıl kurulacağı da, yani bunun fazla uzmanı falan da yok Türkiye'de. Bu ciddi bir şey.
Evet.
Gerçekten ciddi bir şey bu. Çünkü A'dan Z'ye her şeyin değişmesini mahalli yönetimlerden tutun, kaç parti kalacağına kadar geniş kapsamlı bir olaydan bahsediyoruz.
Hayat
yani mesela Amerika'da evet işliyor başkanlık sistemi. Çok tabii faktörler etkili bu konuda. Ama en azından bir tanesi de sadece iki partinin olması. Çok
yani
partili
etkili
rejimlerde daha zor bir mesele.
Etkili iki partinin olması. Çok parti var ama onlar küçük
var
oldukları
ama
için
yani,
ciddi alınan partiler değil.
Esamesi okunmayan tabii çok sayıda parti var da yani hükmü geçen sadece iki parti var işte o ortada.
Peki partili cumhurbaşkanlığı olabilir diye bir şey de görüyoruz. MHP'nin açıklamalarında da ondan bahsediyoruz. O kapsamlı bir değişiklik gerektirmiyor herhalde.
Ama bence artık ondan vazgeçildi. Yani o eğer başkanlık sistemine geçemez isek idi galiba, B planıydı.
Evet.
Şimdi A planı uygulanabilecekse B planına gerek kalmıyor.
Niye MHP böyle bir şeyi durup dururken gündeme taşıdı sizce hocam?
Vallahi onu
var ya bir bilmece. Yani Devlet Bahçeli'nin içinde olduğu bütün bu tartışmalarda bir bilmece niteliği de ortaya çıkıyor. Geçmişte de buna rastladık, burada da.
Emin olun bunu bilemiyorum. Yani çözemiyorum.
Doğru
bir
politika
mıdır?
Bir
muhalefet partisinin durup dururken niye bunu isteyebileceğini bilemiyorum. Yani özür dilerim, o konuda bir fikir yürütemiyorum.
En azından bir fikir bile yürütemiyorum diyorsunuz anladığım kadarıyla.
Evet, yani şöyle ben düşünüyorum. Pazarlık öyle olacak ki ilk dört maddeye hiç karışılmayacak anayasada.
Öyle
MHP'nin şartı olan. Hiç bakın onlara dokunmayacağız denilecek. Ondan sonra da zaten Sayın Bahçeli dedi ki gidelim halk oylamasına, halka soralım dedi. Yani bu kısmı açık işin. Hani niye bunu durup dururken yaptı bilemiyorum.
Erken seçimden korkmuş olabilir mi mesela? Böyle yorumlar yapıyor.
Olabilir tabii. Yani erken seçim olursa MHP'nin bugünkü haliyle barajı geçemeyeceği kesin gibi değil mi?
Doğru. Bir de bir soru daha, az önce başladınız ama bitiremediniz. Ben çünkü araya girdim. Bu tek adamlık meselesiyle ilgili olarak tek adam sonucunu doğuracağı hemen hemen kesin gibi dediniz. Beklentinizin evet, öyle olduğunu
şunu
söylediniz.
Düşünüyorum.
Ama iyi olmaz dediniz Türkiye için. Yani bu
hayır olmaz çünkü
yürütülemez dediniz.
Getirir tek adam
evet,
rejimi.
Evet.
Evet. Şunu düşünüyorum. Birincisi biraz önce söylediğim gibi denge ve fren mekanizmalarının kurulmadan getirilmesi bu sistemin. İkincisi de zaten Türkiye'nin siyasal kültürünün otoriter tek adamlı bir rejime elverişli olması.
Tarihimizde
yani
var sözlerini buraya mı?
Yani siyasal kültürümüz açısından da biraz tehlikeli bir duruma doğru gidebilir bu.
İktidarsızlık getirir dediğiniz nedir hocam?
Efendim o da şuydu. Şimdi eğer bu başkanlık rejimlerinde sık sık rastlanan bir durum. Eğer Cumhurbaşkanı'yla parlamento farklı partide, parlamento çoğunluğu farklı bir partiden olursa hele de uzlaşmacı kültürü pek zayıf olan bir ülkede bu ciddi bir biçimde tıkanma getirir sisteme. O da istikrarsızlık getirir.
Yani bugünkü parlamenter sisteme baktığımızda her ihtimalle parlamentoda bir çoğunlukla hükümet
aynen,
kurulabiliyor.
Aynen. Bir çoğunluk hükümeti var. Şimdi Amerika'da bunun çok örnekleri var. Daha birkaç sene önce bütçe kilitlendi. Evet. Cumhuriyetçiler Obama'ya kızdılar. Bu sağlık sigortası meselesinden dolayı ve bütçeyi kilitlediler. Ve epey bir süre maaş ödeyemedi. Amerikan hükümeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan da aciziyet olarak görmüştü o dönemi ve bu konuyu çok eleştirmişti. Amerika'daki sistemin yürümemesi konusunu Türkiye'de kararların
işte
ne kadar hızlandığını söylemişti. Ama herhalde
başkanlık sistemi Obama demokrat.
Türk tipi başkanlık başka olacak herhalde ama.
İşte ama yani herhalde bir parlamento olacak.
Parlamento. Evet.
Onu da kaldıracak hali
yok. Bir parlamento olacak kesin tabii olacak. Ama seçim
o zaman işte dediğim gibi bu tehlikede her zaman mevcut olacak.
Peki kabulü konusunda bugün NDR'ın bir araştırmasına ilişkin haberler vardı. 15 Temmuz sonrasında başkanlık sistemine desteğin arttığını, ilk kez kararsızlar dağıtıldıktan sonra %50'nin üzerine çıktığını, bir gri alan olduğunu, onun da seçmenin ikna edilmeyi beklediğini söylüyor NDR'ın sahibi Faruk Acar. Yaptığı araştırmalardan yola çıkarak. Siz ne beklersiniz? Katılır mısınız 15 Temmuz sonrasında başkanlık sistemine desteğin arttığı görüşüne?
Ben araştırmacı dostlarıma naçizane bir tavsiyede bulunayım.
Evet.
Bu soruyu sormadan önce başkanlık sistemi nedir diye bir soru sorsunlar.
Evet. Aksi takdirde sağlıklı yanıt almak mümkün değil diyorsunuz.
Yani
yine kişiyle bağlantılı oluyor değil mi?
Bir konuda fikir yürütüyorlar ama yani o fikir hemen değişebilen sağlıklı değil çünkü bir temeli yok o fikri.
Yine öyle. Kişiyle başkanlık bağlantılı sistemi. Değil mi? O yani başkanlık
tabii
sistemi dediğinde kime sorarsanız
elbette
sorun altta
kişiyle bağlantılı.
Cumhurbaşkanı
ve sonunda
Erdoğan
ne olacak? AKP taraftarları olsun başkan diyecekler. CHP taraftarları ve HDP taraftarları olmasın diyecekler. MHP'de biraz bölünecek herhalde. Kimi olsun kimi olmasın.
Ama sonuç biraz ortada görünüyor. Eğer sizin söylediğiniz tablo ortaya çıkarsa 7 Haziran seçimlerinde.
Evet,
çünkü
ben şöyle düşünüyorum. Büyük farklı olmasa bile, küçük bir farkla bile olsa geçer referandum.
Geçer referandumdan diye düşünüyorsunuz. Siz aynı evet. zamanda bir araştırma da yapmışsınız. Bu anlattığınız AK Parti evet diyecek. CHP ve HDP hayır diyecek. Yani kutuplar net. MHP'de bölünecek dediniz. Bir araştırma da yapmışsınız. İnsanların yüzlerinden yola çıkarak partileri destekleme konusu enteresan da geldi bana. Belki birkaç cümle ondan da bahsedebiliriz. Bu kutuplaşmanın eseri midir bu da? Yani insanlar aynen, yüzüne işte, bakarak siyasi tercihlerini anlayıp ona göre hareket ediyor.
Ne ölçüye ulaştığını göstermek için karınca karınca bir araştırma yürüttük. Gerçekten artık yüz ifadelerinden parti ve ideoloji tanır hale gelmiş insanlar. Sadece öyle değil, onu tanıdıktan sonra bambaşka siyaset dışı konularda bile kendi partilisini teşhis edip sadece yüzden. Hiçbir bilgi sahibi olmadan.
Bizi dinleyenlere aktaralım. Önce siz denekleri toplamışsınız. Bir ilde il başkanlarını önlerine koymuşsunuz.
Evet, 20 ilin il başkanlarını önlerine koyduk resimlerini. Tanımadıklarını teyit ettikten sonra, yani bu insan kim? Tanımıyorlar.
Evet.
Doğaldır yani. Nereden tanıyacaklar? Adana'da parti başkanını filan. Pek sizce bunların hangisi hangi partiden diye sorduk. 3-2 oranında doğru cevap aldık.
Enteresan.
Başka bir grup deneye, gene parti il başkanlarının, iki partinin il başkanlarının resimlerini gösterdik. Başka hiçbir şey bilmeden, hangi partiden olduklarını bilmeden, bunlardan biri belediye başkanı adayı olsa, hangisi, bunların ikisi de pardon, belediye başkanı adayı olsa siz hangisine oy verirsiniz dedik. İnsanlar 4-3 oranında kendi partilisini teşhis etti. Ve böyle gidiyor araştırma.
Evet, araştırma böyle gidiyor. Bunun kutuplaşmanın eseri olduğu görüşünü savunuyorsunuz.
Evet evet. Yani hiçbir fikrine ihtiyaç duymadan, hiçbir politikayla ilgili önerisini bilmeden, benden mi değil mi diye düşünerek. Kutuplaşmanın tanımı da bu zaten. İşin özüne bakmıyorsunuz. Sadece benden mi değil mi diye soruyorsunuz.
Ve mesele orada kapanıyor zaten sonrasında.
Evet, bitiyor. Evet.
Bu başkanlık...
Yani o konu dış politikada şuymuş, iç politikada buymuş, ekonomide buymuşa bakmıyorsunuz. Ve bizim parti ne diyorsa o doğrudur diyorsunuz.
Başkanlıkla ilgili tartışmalara da belki bu pencereden bakmak doğru olabilir. Eğer referandum olacaksa da o kutuplaşmanın biraz artacağı tespitini yapmak herhalde yanlış olmaz.
Çok doğru olur diye düşünüyorum.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Rica ederim. Yorumlarınız ben teşekkür
için. Çok sağ olun,
ederim.
Hoşça kalın.
Sağ olun. Çok mersi. İyi akşamlar.
İki makaleyi aktaracağım size. Bu konularla biraz bağlantılı olarak. Son dönemde AK Parti'nin bir takım yanlış politikalarda ısrarını eleştiren isim Etyen Mahçupyan. Davutoğlu'nun danışmanlarındandı. Etyen Mahçupyan, AK Parti'yi özlüyorum diyor. Ortak akılın olduğu yenilikçi, reformist yapısıyla 2011'e kadar gelen ama sonrasında bir takım yanlış adımlarda ısrar eden AK Parti'yi eleştiriyor ve AK Parti'yi, yani o 2011'e kadar olan bölümdeki AK Parti'yi özlüyorum diyor ve devam ediyor. Bugün Gülenciler temizlenirken yaşananlara baktığında insan o rasyonel, özgüvenli, çoğulcu ve demokratik bakışlı AK Parti'yi özlüyor. Ortak akıl varken gerçek ve hayali hiçbir üst akıl AK Parti'ye dokunamıyordu bile. Oysa şimdi iki sersem bir araya gelse ona üst akıl demeye ihtiyacı çıkıyor. AK Parti tarihsel bir fırsattı ve hala da öyle. Umarım ileride kaçan bir fırsat olarak kayda geçmez. Çünkü bu hepimiz adına kaçan bir fırsat olur diyor. AK Parti'ye de yakın bir isim Etyen Mahçupyan, az önce de söyledim, Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapmış bir isimdi. Eski AK Parti'yi özlüyorum başlığını verdiği yazısında, biraz da uyarı içerikli yazısında tespitlerini yapmış. Diken.com.tr'de yazan Levent Gültekin'in, gazeteci Levent Gültekin'in de bir yazısı var. O da Erdoğan'ın çevresindeki Erdoğan ve ülke düşmanları diyor. Yazı uzun bir yazı ama temasını anlatayım. Birçok arkadaşıyla konuştuğunu, ki muhafazakar camiadan gelen bir isim Levent Gültekin, Yeni Şafak'ta uzun yıllar gazetecilik yapmış bir isim. Erdoğan'ı yakından tanıyan siyasetçiler, gazetecilerle konuştuğumuzda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı yanlışları onlar da ısrarla dile getiriyorlar. Ama kamuoyunun önüne çıktıklarında Erdoğan'ın her politikasını destekliyorlar, tıpkı başkanlık gibi. Bu isimler Türkiye'ye kötülük yapıyor diyor Levent Gültekin. Eğer ülkede ciddi sıkıntılar yaşanırsa şu an korumaya çalıştıkları koltukların onlar için bir değeri olmayacak diye uyarıyor. Ve asıl ülke düşmanlarının ve Erdoğan düşmanlarının o isimler olduğunu, yani kapalı kapılar ardında Erdoğan'ın yaptıklarını sonuna kadar eleştiren ama kamuoyu önünde Erdoğan'ın gösterdiği istikametten milim şaşmayan o isimlerin ülke ve Erdoğan düşmanı olduklarını söylüyor. Küçük bir reklam arası vereceğiz. Sonra cemaat operasyonlarında son durumla devam edeceğiz. Bir de enteresan ifadeler var. O ifadelerden bir bölümünü aktaracağım sizlere.
Herkes konuşuyor.
Profesör Baskın Orhan, hoş geldiniz hocam.
Efendim, iyi akşamlar.
Ersan Şen hatta. Merhabalar hocam.
Merhaba, iyi yayınlar Yavuz Bey.
Şimdi telefon attığımızda Chris Stephens'ın 25 yıldır Türkiye'de olduğu için Türkçesi de iyi ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her şey konuşuluyor.
O barikatlarla ilgili halk olarak belki o barikatları kaldırmaya çalışacağız.
Kandil'e geçtiniz mi? PKK'nın yöneticileriyle konuştunuz mu?
Hayır, öyle bir... Hayır.
Orada çok... Ciddi bir şekilde silah sesleri geldi.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Kimse yok. Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor. Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır.
Önce enteresan bir ifadeyle başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalayan pilotun yeniden ifadesine başvurulmuş ve o ifadede enteresan bilgiler aktarmış. Darbe yaptığımızı biliyordum demiş o pilot. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalayan F-16 pilotu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalamıştı. 30 Eylül'de ikinci kez ifadesi alınmış ve Macit ifadesinde bizim, yani hizmet hareketinin, cemaatin darbe yaptığımızı biliyordum. Bilerek atış yaptım ifadelerini kullanmış bu polislerle yaptığı konuşmada. Bombalanacak yerlerin emirlerini Albay Ahmet Özçetin'in verdiğini ve bu talimatları sivillerden aldığını da iddia ediyor darbeci pilot. İkinci ifadesinde söylediklerini aktarayım sizlere. Desk'te, yani pilotları yöneten o birimde Mete Kaygusuz Yüzbaşı, Ahmet Tosun Yüzbaşı ve Albay Ahmet Özçetin vardı. Özçetin'in emir aldığı kişiler gazinodaydı. Hakan Evrim, Kubilay Selçuk ve Hakan Evrim de üst komutanı, sivil şahıslar vardı yanlarında. Tosun Yüzbaşı Mehmet Çavur'dan aldığı talimatları telsizle uçağa iletmeye başladı. Çavur talimatları Ahmet Özçetin'den alıyordu. Tosun da havadaki uçaklara meclise atış serbest, Kızılay'dan alçak irtifa uçuşu yapın, TürkSat'a atış serbest, Genelkurmay'dan alçak geçiş yapın talimatları vermeye başladı. Müslüm Macit, pilot Müslüm Macit çok enteresan bir bilgi veriyor burada. Bir bilgi mi, iddia mı, yoksa bilerek yapılmış bir suçlama mı? Siz karar verin. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın 141. filoya gece yarısı getirildiğini biliyorum. Elleri bağlı değildi. Bizlere iyi akşamlar, kolay gelsin diyerek geçti diyor. Abidin Ünal'ı hatırlayacaksınız. İstanbul'da bir düğünde darbeciler tarafından elleri gözleri bağlanarak alınmış ve sonra da Ankara Akıncı Üssü'ne götürülmüştü. Bu pilotun iddiası, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalayan pilotun iddiası gerçekten çok enteresan. Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal'ın 141. filoya gece yarısı getirildiğini biliyorum. Elleri bağlı değildi. Bizlere iyi akşamlar, kolay gelsin diyerek geçti diyor darbeci pilot. Son anlattıkları gerçekten korkunç. Kalkmadan önce verilen koordinatı uçağa girdim. Jandarma Genel Komutanlığı önünü gösteriyordu. Kuleden Yarbay Hakan Karakuş, koordinat üzerinde beklemeye devam et, sonra talimat vereceğiz dedi. Sonra koordinatın yanındaki kavşak, caminin önü, koordinatın batısı diye tariflerde bulundu. Ben batıda bir şey yok deyince Karakuş diğerlerine atış serbest dedi. Kavşağa bir tane MK-82 göndererek ve dalarak atış yaptım. Sonra tekrar havalandım. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, oradaki cami yakınlarına dalarak ve görerek atış yaptım. Caminin yanına da bir bomba attım. Daha sonra Erzurum'dan kalkan uçaklar beni önlemeye geldiler. Ben de bunun üzerine üste geri döndüm. Bu esnada bizim, yani hizmet hareketinin, cemaatin darbe yaptığını biliyordum. Bilerek atış yaptım diyor ifadesinde. Peki Adil Öksüz'ü tanıyor mu? Ben televizyonda Adil Öksüz'ü gördüm. Kendisini tanımıyordum. Darbeden sonra yakalanıp cezaevine gittiğimizde aramızdaki konuşmada yüzbaşı kaygısız bana Adil Öksüz'ün de orada olduğunu söyledi. Sivil kıyafetli 5-10 kişi sürekli telefonla irtibat halindeydi. Aynı zamanda beden dillerinden eylemi koordine ettikleri anlaşılıyordu. Ahmet Özçetin'in de ifademde bahsettiğim bu sivil kişilerden bilgi veya talimatlar aldığını düşünüyorum. Darbeyi 5 kişinin bildiğini iddia ediyor. Mehmet Fatih Çavur'un darbe emrini kimlerden aldığını bilmiyorum. Bize isim söylemedi ancak 5 kişinin bildiğinden bahsetmişti. Karakuş Yarbay, gece ilerleyen saatlerde harekat başlayacak, ihtiyaç olursa sizi çağıracağız diye briefingde söylemişti. 16 Temmuz sabahı harekat niçin başarısız oldu diye aramızda konuşurken Özgür Özgün'ün Karacılar erken başladı, o nedenle harekata erken başlandı diye söylediğini hatırlıyorum diyor darbeci Müslim Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bombalayan isim diye verdiği ikinci ifadede. Bu ifadeler artık biraz daha meselenin ortaya çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor. Eğer bilinçli olarak sızdırılmıyorsa veya zorla alınmadıysa bu şerhleri koymamız gerekiyor. Çünkü mahkemeye çıktığında asıl biz bu insanların, darbecilerin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalayanların hangi amaçla, nasıl ve hangi kafayla bu işleri yaptıklarını biraz daha iyi göreceğiz ve anlayacağız. Ama burada Abidin Ünal'a ilişkin önemli bir suçlama var. O suçlamanın içinde bulunduğu ifadenin sızdırılmış olması da çok dikkat çekici. Buranın altını çizmek istiyorum. Abidin Ünal da muhtemelen darbe komisyonunda ifade verecek. Eğer AK Parti talep ederse, ki bütün ifade verecek isimleri onlar kararlaştırıyorlar. Ama önümüzdeki günlerde eğer plan değişmezse, henüz teyit edilmiş değil, 1 Kasım'da Jandarma Genel Komutanı Galip Mendil'in darbe komisyonunda ifade vermesi bekleniyor. Şehir Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara da aynı gün ifade verecek. 2 Kasım'da çok daha kritik bir isim var. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Genelkurmay Başkanı'nın ifadesi önemli, polise verdiği ifade de önemli. Çünkü darbe gecesi olanları anlattıktan sonra Akıncılar üstünde kendisinin Fethullah Gülen'le telefonda görüştürmek istendiğini söylemişti. İşte darbe komisyonuna gelirse milletvekillerinin sorularına yanıt verecek ve o geceyi biz daha net bir biçimde öğrenebileceğiz. Örneğin istihbarat geldikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın yaptığı ziyaretin ardından niye Hava Kuvvetleri Komutanı'na bu konuda bilgi verilmediği sorulacaktır elbette. O arada hangi önlemler alındı ya da alınamadı, niye alınamadı, bunlara ilişkin bir yanıt talep edilecektir. O gece yaşananlar daha detaylı bir şekilde sorulacaktır. Bunları da biz Periskop'tan yapılan canlı yayınlarla ya da gazeteci arkadaşlarımızın tuttuğu notlarla daha net bir şekilde sizlere aktarabileceğiz. Bu arada operasyonların devam ettiğini de söyleyelim. 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda bir operasyon düzenlendi. Konya'da bu ve bu kapsamda 3 dalga operasyonu yapılmış. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 47 askerden aralarında 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 1 üst emirin bulunduğu 40 asker gözaltına alınmış. Askerlerle ilgili soruşturmalar sürdükçe gözaltı sayısı da artıyor. FETÖ'nün Baylok yazılımcısı olarak bilinen doçent doktor İhsan Taşkın da bir süredir gözaltındaydı. Hatta bir aya yaklaştı yanılmıyorsam, 15-20 gün, yaklaşık bir ay oldu. Bir ayın sonunda tutuklanmış, çıkarıldığı mahkemede. Baylok'la ilgili tutuklamaların devam ettiğinde göz önünde bulundurursak, bu İlhan Taşkın'ın verdiği ifadelerin Baylok sisteminin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Yine 15 Temmuz'la ilgili bir tartışmayla bitirelim. Madam gibi öleceğimize adam gibi ölürüz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu gündeme geldi. Aile Bakanı da oradaydı ve İdris Baluken bir kadın olarak Aile Bakanı'nın bu söze tepki göstermemesi sıkıntılı bir durum dedi, sıkıntılı bir tablo dedi. Aile Bakanı bu sözün Anadolu'da kullanılan bir söz olduğunu söyledi. Söze sahip çıktı ve Türk kadının 15 Temmuz'da çok iyi bir sınav verdiğini söyledi. Tankların önüne atlayanların arasında çok sayıda kadın da vardı. Kadınlar adam gibi öldüler 15 Temmuz'da sözleriyle Cumhurbaşkanı'nın sözlerine sahip çıktı.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Geçelim değişmeyen başlığımıza. Musul, ama Musul'a gelmeden önce PYD ve YPG ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enteresan bir adım attığını söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri PYD ve YPG'yi Halep'in kuzeyinde vurduğu 200'e yakın unsurun etkisiz hale getirildiği bilgisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında vardı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında açıklamaya göre TSK destekli ÖSO son olarak DAVK'ı IŞİD'in elinden almıştı. ÖSO'nun Elbaba doğru yöneleceği belirtilmişti Cumhurbaşkanı tarafından ve Elbab çevresinde Münbiş'ten yola çıkan PYD ve YPG'lilerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulduğu bilgisi bugün TSK açıklamasına yansıdı. Ayrıca Afrin'den Türkiye'ye top atışları olduğu gerekçesiyle misilleme de yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri buna ilişkin de bir açıklama yaptı. Yani işin Suriye tarafında atmosferin sıcak olduğunu, tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir ilk. Bunun dışında Musul'la ilgili önemli gelişmeler var. Bütün bunları Hürriyet Daily News Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş'la konuşacağız ama önce Suriye diyeceğiz. Serkan, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz, iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkürler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama bu, Münbiç'ten Elbab'a doğru ilerleyen YPG ve PYD güçlerine yönelik bir operasyon yapıldığı biçimindeydi. İlk kez bu kadar kapsamlı bir operasyon yapıldığını söyleyebilir miyiz Suriye'de YPG'ye, PYD'ye?
Evet, doğru söyleyebiliriz. Çünkü hani bundan önce de, aylar önce de bu Fırat'ın batısına geçmeye çalışan, o zamanlar daha bu Münbiç operasyonları falan söz konusu değildi tabii.
Türkiye hani, uçakla uçuramıyordu o zaman. Rusya,
evet,
krizi nedeniyle.
Ta işte 24 Kasım'dan öncesine kadar hatta gitmek lazım. Birkaç kere böyle ufak tefek Fırat'ın batısına geçmeye çalışan PYD unsurlarıyla bu tür saldırılar olmuştu. Ama hani ilk defa bu kadar kapsamlı bir hava operasyonuyla bu PYD unsurlarının hedef alındığına şahit oluyoruz. Zaten sahadan gelen haberler, yani bu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam yaptığı bir hava bombardımanıyla sınırlı kalmadığını, hala Türk uçaklarının o bölgede PYD'nin olduğu taraflarda uçuşunu devam ettirdiğini haberini alıyoruz yerel kaynaklardan. Yani bu da şunu gösteriyor, Türkiye oradaki PYD unsurları Türkiye'nin söylediği noktaya geri çekilene kadar herhalde bu askeri hareketliliği devam ettirecek gibi anlıyorum.
Şöyle mi bakmak lazım? Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'den sürekli çağrı yapıldı. Münbiç'ten geriye, Fırat'ın batısına çekilsinler diye, Fırat'ın doğusuna çekilsinler diye, batısına geçmesinler diye. O çağrılardan sonuç alamayınca, hatta belki o koridoru oluşturmak için biraz daha yukarıdan teşebbüsler olunca artık Türkiye kendi işini kendi görür vaziyete mi geldi? Cumhurbaşkanı'nın da dün açıklamaları var. Artık biz sorunu yerinde çözeceğiz, sorun gelişsin diye beklemeyeceğiz, evet, diye.
Kesinlikle öyle. Yani bu doğru bir tespit. Tabii şunu da söyleyebiliriz. Bu tür yani Türkiye'nin bu hareketinden önce muhtemelen söylüyorum. Yani bunu bir dayandırmamız gerekiyor. Henüz öyle bir bilgi yok. Muhtemelen Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne bu son hareketlilikle ilgili bilgi vermiş ve bu eğer durdurulmazsa, Elbab'a doğru yürüyen bu unsurlar geri çekilmezse bir eylemde bulunacağını söylemiştir diye tahmin ediyorum. Demek ki artık yani PYD de belli bir noktada artık Amerikalıların da telkinini, söylemini dinlemiyor noktaya gelmiş olabilir. Şimdi tabii Amerika
ciddi bir kriz alanı ama, değil mi Serkan bu? Ciddi bir kriz alanı.
Yani bir, evet, yani öyle söylenebilir. Çünkü o yarın örneğin Amerikan Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ankara'da olacak. Yani bu Türkiye'nin PYD'yi bulması, tam da Ash Carter'ın ziyaretinden bir gün önce olması da yani Amerikalılara da verilmiş çok kuvvetli bir mesaj. Yani Türkiye PYD ile ilgili söylemini havada bırakmıyor, yerine getiriyor, uyguluyor. Ve dolayısıyla Amerikalılar PYD ile temaslarında bu eylemi göz önünde bulundurarak bundan sonra konuşmaları gerekecek diye herhalde bu mesajı en üst düzeyden Türkiye'ye vermiş oluyor.
Ama,
hatırlarsın yani, yani Türkiye bunu bu formülü, bu taktiği uyguluyor. Yani Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı gün örneğin Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden gelmişti Ankara'ya.
Evet.
Şimdi de bu operasyonla bu ziyaret, yani Türkiye kendi eylemle oluşturduğu politikasını Amerika tarafına da en üst düzeyde ve ilk ağızdan ve sıcağı sıcağına verme gibi bir taktik izliyor gibi görünüyor bu güç örnekten yola çıkarak.
Ama Amerika ile PYD arasındaki ilişkinin bundan sonra farklı bir noktaya ilerleyeceği sonucunu getirir mi sence bu? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri her fırsatta PKK ayrı, PYD ayrı, biz PYD orada işte ortağımız, onunla birlikte operasyon yapıyoruz, işte karşı ciddi mücadele veriyoruz diyor ve demeye devam ediyor. Bu söylemde bir değişikliği de beraberinde getirir mi Türkiye? Çünkü bu konuda da son derece sert ifadelerle eleştirileri var.
Şöyle, normalde Amerika'nın zaten bu politikasıyla ilgili en temel açıklamayı yine o 24 Ağustos'ta Joe Biden yapmıştı. Yani evet. PYD unsurlarının Münbiç'te kalmayacakları ve Fırat'ın doğusuna çekileceklerini
söylemişti.
Hiçbir tartışma götürmeden kameralar önünde söylemişti, hatırlıyoruz. Hatta şey demişti, yani bu yapılmazsa PYD Amerika'nın desteğini almaktan mahrum kalır ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla yani Amerika açısından PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusu artık Washington'un da bir politik çizgisi olması lazım. Yani Türkiye bu konuda belki tam Amerika'dan beklediği sertlikte, kararlılıkta bir eylem görmüyor olabilir. Tabii şunu da görmek lazım, şunu da söylemek lazım Yavuz. Yani bundan bir hafta kadar önceydi. Yani Amerikan başkan seçimlerini niyetinden takip ediyoruz. Yani en kuvvetli başkan adayı Hillary Clinton. Yani IŞİD'le mücadelede benim formülüm yerel Kürt güçleri silahlandırmak olacak dedi. Dolayısıyla yani Kürt gruplar da bu politik yaklaşımı değerlendirip yani herhalde şu anki mevcut Amerikan yönetiminin söylemini de yaklaşımını da çok fazla dinler gibi görünmek istemiyorlar. Kulak arkası etme pozisyonundalar.
Belki de seçimler gelene kadar pozisyonlarını da biraz güçlendirmeye çalışıyorlar olabilir. Hem Suriye hem Suriye tarafında ciddi bir gerilimli hava var, hem de Musul tarafında. Musul'la ilgili de Türkiye aslında son bir haftadır, 10 gündür Musul'la yatıyor, Musul'la kalkıyor. Bir ilerleme kaydedildiği de görünüyor. Hava operasyonlarına dahil olduğunu anlıyoruz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. Karadan başka kampı için bir formül arandığını görüyoruz. En azından koalisyona dahil etme konusunda. Paris'teki toplantıya da katılıyor Türkiye, ama bir taraftan da Amerikalı diplomatın bugün ajanslara düşen bir görüşü var. Türkiye ile Irak arasında başka üzerinden ciddi bir kriz, hatta askeri gerilim bile olabilir. Felaket senaryosu bu diye. O aşamada evet, bir tansiyondan mı bahsediyoruz Serkan sence?
Şimdi yani tabii Yavuz, hemen şu sıcak gelişmeyi söyleyelim. Yani bugün Irak mahkemesi bu Ninova muhafızları, ki evet, Türkiye'nin eğittiği Ninova muhafızlarının komutanı, eski Musul valisi Nucefi hakkında ajanlık suçundan tutuklama kararı çıkarttı. Yani şimdi bu gerçekten Bağdat'la Ankara arasında bu dinleyiciler bu kararın ne önemi olabilir ki Türkiye ile Irak arasında diye düşünebilir. Ama mahkemenin davanın açılmasının sebeplerinden bir tanesi Musul valisinin, eski valinin hani Türk birliklerinin Irak'a gelmesini kolaylaştırma ve Türkiye adına ajanlık yapma suçuyla suçlaması, böyle bir karşı karşıya kaldı.
Belki biz dinleyenlere hani, aktaralım. Nucefi'nin daveti üzerine oradayız açıklaması da Türkiye tarafından yapılmıştı Başika'yla ilgili olarak.
Evet, aynen öyle. Ve iki gün önce işte bununla ilgili bilgilerin, belgelerin mahkemeye verildiği, şahitlerin dinlendiği konuşuluyor. Yani zamanlama itibariyle tam da bu Musul operasyonuna denk getirmiş bunu Bağdat yönetimi belli ki. Ve hatırlayalım, Tarık Haşimi, Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı, o da 5 senedir Türkiye'de yaşıyor. Yine o zaman Maliki Başbakan'dı, onun kendisini açmış olduğu bir davadan dolayı da Türkiye ile Irak arasında çok büyük bir kriz olmuştu. Şimdi yani Başika'daki olayı başka bir noktaya taşıyan bir karar oldu bu Irak'tan çıkan karar. Ama bir taraftan da şu da var, sen de söyledin, gerçekten yani enteresan süreçlerden geçiyoruz. Şimdi iki gün önce Türkiye çok kıymetli diplomatlarını, askeri yetkililerini Bağdat'a gönderdi. Yani bu Başika meselesini artık diplomatik yolla çözelim diye. Ve ardından da şimdi başka bir heyetin gelmesi bekleniyor Türkiye. Belki gelecek hafta olacak bu. Yani bir taraftan da diplomasi çalışıyor.
Paris'te hani, Paris'te de Dışişleri Müsteşarı Irak Başbakanı ile aynı masada olacak.
Evet, aynen öyle. Yani böyle bir garip bir durumdan geçiyoruz. Ama hani tabii ki burada en tehlikeli noktalardan bir tanesi bu Başika üstüne olabilecek herhangi bir askeri taciz, saldırı, Allah korusun bu tür bir olayın olması. İşte o Amerikalı yetkilinin demeye çalıştığı bu.
Çünkü felaket dün, senaryosu.
Evet, dün biz Sayın Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'ta bir toplantıdaydık. Yani orada onun kullandığı ifade aynen şu. Yani Başika'ya yapılacak bir saldırıyı biz Ankara'ya ya da başka bir Türk kentine yapılmış saldırıdan farklı görmeyiz ifadesini kullandı. Şimdi demek ki belki de oraya gelen istihbarat bilgileri de vardır. Yani bu Başika üstüne dönük bu tür bir taciz olabileceğiyle ilgili. İşte en çok korktuğumuz noktalardan bir tanesi de bu Başika üstüne dönük herhangi bir tacizin yaşanma kaygısı. Hani dediğim gibi çok sıcak bir coğrafya. Burayı daha da alevlendirecek kaygılar bunlar gerçekten.
Amerika istemeden böyle bir şey olabilir mi? Çünkü yorumunu merak ederim. Tabii bunu çok bilerek söylemek de mümkün değil ama özellikle Irak Başbakanı'nın yaptığı açıklamalarda iç politikanın etkisi ne kadar vardır bilemiyorum ama birçok analizci bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıyor. Birçok analizci İran'a bağlıyor. O ekibin, o koalisyonun talep etmediği bir noktada böyle bir gerilim çıkabilir mi?
Şimdi şöyle tabii açıkçası...
Ya da onlar da ister mi yani? Amerika'da böyle bir şey istemez herhalde diye düşünüyorum aynı zamanda.
Ya böyle bir şeyin Amerika ister mi çok bilmiyorum ama şunu söyleyebiliriz Yavuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Başika'daki o üssü kurmasına da karşıydı. Kullanmasına da karşı ve bundan sonra da karşı olacak. Yani çünkü buradaki Irak'ın kırılgan yapısını... Irak'ın içinden geçmekte olduğu ve yeniden bir devletleşme, yeniden o egemenliğini kurma aşamasında son derece kırılgan bir süreçten geçerken Türkiye'nin böyle bir askeri hareketiyle askeri bir kamp kurmasını Amerika Birleşik Devletleri tasvip etmiyor. Yani bu 2x2=4 ve Türkiye'ye hatırlarsın birkaç kere Joe Biden tarafından hani oradaki askerlerinizi çekin açıklaması bu senenin Ocak ayında yapıldı. Yani Joe Biden Ocak ayında da Türkiye'deydi ve aynı ifadeyi kullandı. Yani Başika'yı kapatın ve çıkın oradan diye. Yani Amerika'nın pozisyonu da bu. Yani dolayısıyla biraz Irak yönetimi hani Amerika'nın bu bakış açısını biraz daha herhalde görüp elini yükseltmiş olabilir. Tabii yani iç politika, İran'ın etkisi bunlar da hep konuştuğumuz unsurlar Başika üzerinde. Yani ama belki bir de şu var tabii yani üstesi Amerikalılar. Yani bunu Irak tarafıyla halledip yani bu Başika üstünü IŞİD'le mücadelenin IŞİD'le mücadele koalisyonunun bir
parçası haline getirebilirler
olarak kabul ettirebilirlerdi. Öyle bir adım atmadılar örneğin. Dolayısıyla yani açıkçası Amerika aslında yani Türkiye'nin o Başika üstünde olmasını pek tasvip etmiyor.
Son soru belki kısaca bir cevap da rica ederim. Seni de epeyce yorduk ama bu Musul'la ilgili Paris'te yapılan toplantı her şey aslında operasyon sonrasına endeksli gibi görünüyor. Bugün atılan adımlarda izlenilen stratejilerde o toplantıda Türkiye'nin olması bundan sonraki toplantılarda masada Türkiye'nin olacağı anlamında taşır mı Serkan?
Şimdi tabii bu Paris'te başlayan süreç önemli. Yani Fransa bir ön almak istedi böyle bir toplantı yaparak. Hani tabii bir de yani Amerika'da seçim süreci var artık. Yani herkes seçimden ya da seçimle kalktığı için hani ilgilenemiyor belki bu aşamalarla ama dediğim gibi yani Musul operasyonunun kendisi kadar operasyon sonrasına dönük süreçlerde hemen hemen herkesin dikkatini çeken, oraya daha çok odaklanmaya çalışan bir havada. Yani benim gördüğüm sanki bütün dünya yani şu anda zaten biz Musul'u IŞİD'den kurtardık. havasında. Daha
sonra ne yapacağız?
Halbuki yani Musul'a girmeden daha hala. Ama sonra ne yapacağız daha çok düşünüyor gibi geliyor. Türkiye'nin bugün Paris'teki toplantıda olması çok önemli. Çünkü Paris toplantısının amacı geniş bir istikrarlaştırma planı, stabilizasyon planı ortaya çıkartabilmek. Yani bütün uluslararası camianın bir araya gelip hani yıkılmış, yakılmış, son iki senesini IŞİD'in altında geçirmiş. Hani şu anda 1,5 milyona yakın insan var. Normalde 2,5 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. Petrol kaynaklarına çok yakın bir kent. Dolayısıyla o bölgenin hemen tekrar refaha kavuşturması, istikrara kavuşturulması çok önemli. Ve tabii burada yani en yakın, Musul'a en yakın ikinci ülke Türkiye, yani komşu olarak. Zaten bugün Türkiye, Kızılay'ı hani ilk insani yardım konvoyunu gönderdi Irak'a diyebiliyorum.
Evet.
Yani bu süreçte Türkiye'nin herhalde en çok masada olması gereken ülkeler arasında yer alıyor. Ben bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin aynı şekilde diplomasinin bir parçası olarak Musul'da yer alacağını düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Serkan, katıldığın için, yorumların için. Serkan Demirtaş, Hürriyet Daily News gazetesinin Ankara temsilcisi, Musul meselesini konuştuk efendim. Şimdi küçük bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra herkesin çok keyif alacağı bir konuya, Beşiktaş'a gelelim istiyoruz.
Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Rüya gibi bir geceydi gerçekten. Napoli 18 maçtır Avrupa kupalarında yenilgi yüzü görmemiş kendi evinde. Ve Beşiktaş Napoli'de deplasmanda. Ve deplasmandaki o maçta gerçekten rüya gibi bir sonuç çıktı ortaya. Napoli'yi 3-2 yenmeyi başardı Beşiktaş. Hem de 3 kez öne geçerek beraberliği sağladı Napoli. Beşiktaş öne geçti. Beraberliği sağladı. Beşiktaş öne geçti. Ve en sonunda da maç 3-2 sonuçlandı. Gece gerçekten rüya gibiydi ve çok önemli bir sonuç elde etti Beşiktaş Napoli'de. Şenol Güneş çok ciddi takdir topladı. Uyguladığı taktiklerle ve yaptığı oyuncu değişiklikleriyle. Sağdaki oyuncular ciddi takdir topladılar. İki penaltı kazandı Napoli. İki penaltıdan birini kalecisi Beşiktaş'ın Fabri çıkardı. Birisi gol oldu. Hakem çok eleştirildi ama hepsi unutuldu. Bugün bu işin keyfini yaşıyoruz. Candaş Tolga Işık telefon attığımızda, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi. Candaş merhaba.
Merhaba Yavuz.
En güzel akşamlardan biriydi herhalde dün akşam.
Hiç şüphe yok.
Bizim camia için. Yani. Sen maçta çok... mıydın önce, onu bir sorayım.
Tabii Napoli'deydik.
Napoli'deydiniz, sabah geldiniz.
Yani sabaha doğru geldik takım.
Müthiş bir maçtı, acayip bir heyecandı. Son dönemde böyle bir heyecan da, yani çok az rastlanır bir heyecandı ama tabii güzel bir sonuçla da döndünüz. Nasıldı sonrasında takımda hava?
Vallahi çok güzeldi. Yani biz tabii şeyden yani maçtan sonra maçta çok gerildik açıkçası. Özellikle maçın başlangıcı hepimiz açısından evet, biraz sıkıntılıydı. böyle kötü şeyler düşünürken bir anda Adriano'nun attığı golle maçın seyri değişti. Sonra maça hükmeden, yani daha doğrusu skora hükmeden Beşiktaş oldu. Napoli sürekli beraberliği yakalıyor. Beşiktaş sürekli galibiyet aldı. Sonra buna döndü maç. Ve çok sonunda neticede hep birlikte mutlu döndük. Ondan sonra işte havaalanına geldik. Havaalanında uçağımıza bindik, kendi uçağımıza. Biliyorsun.
O da ilk defa kullanıldı. Siyah beyaz bir uçak.
Evet.
Beşiktaş renklerini taşıyan bir uçakla
gittik. Gitmeden önce lansmanı yaptığımız uçağımızla ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetimizi alıp döndük.
Uğurlu geldi yani.
Öyle düşünüyoruz. Uğurlu geldiğini düşünüyoruz. Gitmeden önce tabii herkes, bütün futbol otoriteleri Napoli'nin galibiyeti üzerine hemfikirdi.
Evet.
Öyle ki şimdi burada arkadaşlarım anlatıyorlar bana. Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu ilk yarının o ilk yarısında, ilk döneminde bahis şirketleri, canlı bahisleri 1'e 5 veriyorlarmış Beşiktaş'ın kazanıyor olmasına. Beşiktaş 1-0 önde olduğunu halde futbolun böyle bir şey olmadığını biraz da tabii göstermiş olduk ve hepimiz görmüş olduk. Bizim açımızdan çok güzel.
Çünkü, bir de iki penaltı var Candaş, kolay değil yani.
Yani iki tane penaltı var, evet. Bir de maçın genelinde de baktığın zaman çok da Beşiktaşları da ben zannediyorum Napolileri de çok mutlu eden bir hakem yönetimi yok.
Dolayısıyla hani futbol oynamaya iştahlı iki takım var ama futbol oynatmaya pek iştahlı bir hakem yok. Evet. Çok tabii bizim işimiz değil hakem konuşmak falan. Ben hiç böyle bir şey yapmadım. Bizim hani futbol kulübümüzün de iletişim söylemlerimizin de dahilinde olan bir şey değil ama iyi hakem de futbolu iyi yapan bir şey, güzelleştiren
çok
bir şey.
Çok can yakıcıydı ama yani özellikle ikinci penaltı.
Hakemi olmayınca, yani hakemi konuşmayınca futbolu konuşmaya daha çok fırsatımız oluyor. Ne yazık ki dün öyle bir fırsatımız olmadı ama penaltılarla falanla ilgili bir şey çok fazla söyleyecek bir şey yok. Neticede maçın skoruna
evet,
bakmak
skor
lazım.
Güzel, evet, skor güzel.
Beşiktaş çok istedi. Yani çok inanarak futbol oynadı. Birazcık futbolda da bu galiba. Yani motive olduğunuzda, inandığınızda, istediğinizde rakibiniz kim olursa olsun ki Napoli şu anda Şampiyonlar Ligi'nin hele bizim grubumuzun en önemli takımlarından bir tanesi. Kendi sahasında ilk kez 18 maç sonra maç kaybettiler. Bizim açımızdan böyle bir galibiyet. Yani biz Dinamo Kiev maçında Vodafone Arena'da galibiyetle çıkmayı planlıyorduk.
Evet, evet.
Maalesef olmadı o. Bir puan çıkardık. Orada çıkaramadığımız 3 puanı şimdi bütün otoriteleri yanıltarak...
Ama bu daha keyifli oldu.
Almış olduk. Tabii şüphesiz öyle oldu.
Bu daha keyifli oldu, evet.
Şüphesiz öyle oldu. Tabii taraftarlarımız açısından biraz sıkıntılar oldu bizim açımızdan da. Napoliler maalesef
evet,
bizim kadar misafirler var insanlar değilmiş. Bunu gördük.
Çok uzunca bir süre stat'tan çıkılamadı herhalde.
Yok. Stat'tan çıkılamadı. Stada girme kısmı da çok büyük zulüm. Yani biz orada hemen maç daha başlamadan UEFA yetkilisini bulup şikayet ettik. Durumu onlara rapor ettik, ilettik sözlü olarak. Taraftarlarımızın saatlerce stadın dışında tutulduğunu, getirilirken ciddi manada zulüme uğradıklarını söyledik. Eziyet çektirdiklerini söyledik. Onlar da gerekeni yapacaklarını söylediler ama tabii böyle bir dünya yok. Yani böyle bir şey yapamazsınız. Onlar Beşiktaş taraftarları. Onlar sahipsiz değiller. Onlar dünyanın en büyük camialarından bir tanesi.
Ama gerçekten
oraya
maçta
sadece futbol izlemeye geldi.
Maçta futbolcuları Şenol Güneş'i tebrik ettiğimiz kadar herhalde stattaki taraftarları da tebrik etmek lazım. İnanılmaz bir tezahüratlı orada. Yani televizyondan izledim.
Yani,
o muhteşemdi.
O eziyetin evet. Arkasından böyle bir tezahürat oldu. Yani o kadar yorulduktan adeta şehri Napoli'yi sokak sokak gezdirdiler trafiğin içerisinde. Ondan sonra insanlar bu. Sonra da zaten o tezahüratın cezasını da kestiler. Birkaç saat tribünden çıkarmadılar hiçbirini. Yani biz müdahale ettik. Otobüslere doldurdular. Kapının önünde beklettiler. Otellerine transfer etmediler insanları. Çok tabii çok tatsız şeyler. Bunlar güzel.
Peki gelecekler buraya geldikleri zaman Beşiktaş kulübünün onlara tavrı nasıl olacak? Napoli tarafta. Çünkü bir sonraki maç İstanbul'da.
Yani şöyle söyleyeyim, biz Beşiktaş taraftarına edilen eziyeti gördük, o zulmü gördük. Yani Beşiktaş'ın bir sloganı var biliyorsun, Efendi Beşiktaş. Biz hiç kimsenin yaptığı terbiyesizliği, saygısızlığı eş oranda terbiyesizlik ve saygısızlıkla karşılık vermeyiz. Böyle bir tarzı Beşiktaş'ın hiçbir zaman olmaz. Beşiktaş'ın kendi Beşiktaş büyüklerinden gelen bir duruşu vardır ve o bozulmaz o Efendi duruş. Ama Beşiktaş kendi taraftarına yapılan bu saygısızlığı da karşılıksız bırakmaz. Önümüzdeki günlerde herkes görür Beşiktaş'ın tavrının ne olduğunu, ne olacağını. Dediğim gibi yani ben maçtan sonra da söyledim. Ben normal genelde Beşiktaş'ın iletişim komitesi başkanıyım. Bütün iletişiminden ben sorumluyum. Çıkıp maçtan sonra böyle kolay kolay konuşmam etmem ama dün dayanamadım. Dedim ki biz bunu gördük, gerekeni yaptık. Bunun da bir bu maçın bir de İstanbul ayağı var. Unutmasınlar bunu dedik. O İstanbul ayağında görüşmek üzere diyerek noktaladım cümlemi. Daha fazla bir şey söylemedim.
Ama çarşının, Beşiktaş'ın, Beşiktaş taraftarının, yönetiminin vereceği yanıtlar da zekice olur zaten. Kabaca olmaz.
Biz
eminim siz bir formül bulursunuz diye düşünüyorum.
Bizden hiç kimse başka bir türlü bir şey beklemedi.
Evet.
Yani bizim bu taraftarın, bu camianın, bu kulübün bir kültürü, bir geleneği var.
Evet.
Ben sana dahasını söyleyeyim. Sadece böyle bir eziyet değil. Aynı zamanda taraftarımıza ve Beşiktaş gazetecilere gündüz öğleden sonra ben bizzat gittim arkadaşların yanlarına. Ne oluyor, ne bitiyor diye müdahale ettim. Ve fiziksel anlamda saldırılar da oldu. Şimdi yani bunlar bizim kulüp olarak, camia olarak tasvip edeceğimiz veya aynı oran karşılık vereceğimiz şeyler asla olmaz. Yani biz karşılık verirsek silip süpürürüz. Beşiktaş taraftarının da camiasının da böyle bir karşılıkla hiçbir zaman işi olmaz. Bizler Baba Hakkıların, Şeref Beylerin, Süleyman Sebaların büyüttüğü camialarız. Bizim böyle bir mütekabiliyet esasına dayalı saygısızlık örneğiyle bir eş karşılık vereceğimizi kimse beklemesin. Ama elimizin armut toplamadığını da bilsinler tabii.
Ona ilişkin de bir şey olacak elbette. Yani görmedik de olmayacak diyorsun. Şansının da arttığını görüyoruz. İyi bir sezon Beşiktaş açısından. Keyfimiz yerinde. Grupta da ikinci sıradayız herhalde. Bu Napoli maçıyla evet. Beraber daha net bir tablo ortaya çıkacak gibi görünüyor İstanbul'daki.
Yani bana şeyden Fox Sport'ta yanılmıyorsam işte Amerikalıların kanalları orada bir röportaj yapıyorlardı. Şeyi sordular, yani grubun en iyi takımı deplasman, kendi sahasında hiç maç kaybetmiyor, şöyle iyi top oynuyorlar. Yani Roma'ya kaybetmişler kendi sahalarında en son ama böyle iyi takım, işte Benfica'yı, Dinamo Kiev'i kendi sahalarında paramparça ettiler. İşte ne yapacaklar falan. Dedim ki valla bu akşam maç bitsin, ondan sonra ben size grubun en iyi takımı kim söylerim dedim. Sonra maçtan sonra geldiler yanıma, bir tane muhabir kızcağız dedi ki sizce grubun en iyi takımı değil kim dedi. Dedim ki maçı seyrettiniz herhalde, maçın skorusu gösteriyor grubun en iyi takımı kim. Yok öyle bir şey, işte kendi sahanda yenilmiyormuşsun da bilmem neymişsin de falan filan, bunlar hiç futbolda böyle genel kavramlar yok. Napoli şüphesiz çok iyi bir takım ama dünkü maçtan sonra bu grubun bir tane en iyi takımı var, herkes de bunu gördü. Beşiktaş ve Beşiktaş'ın tabii daha çok biraz daha zamana ihtiyacı var. Biz de daha çok yeni bir takım. Evet. Yani hocamız bu yeni
geçen
takımı...
Geçen seneki 11 ile arasında, ideal 11 ile arasında 8 futbolcu farklı şu anda.
Tabii bir de yani okuyorsundur sen de, futbol kamuoyu yazıyor, çiziyor, işte dost herkes. Bir takımda bir rotasyon var. Yani evet, hoca evet. Herkesi değerlendirmek istiyor. En doğru kurguyu yapmak istiyor. Yani bu zaman alacak bir şey. Beşiktaş'ın bu yeni takımının takım ruhuna bürünmesi de biraz daha zamana ihtiyaç olan bir şey. Ama sahaya çıkan herkes o ruhla çıkıyor, oynuyor. Bunu görüyoruz. Ve bu Beşiktaş şimdi buralara geldiyse, yani Napoli kendi evinde yenecek duruma geldiyse biz çok daha kısa bir süre sonra çok daha iyi işler yapacağız
yürür gideriz
İnşallah.
Diyelim. Bir maçla ilgili akşam benim en çok dikkatimi çeken sahne o birinci golde Tolga'nın yüz ifadesiydi. Gerçekten hayran oldum. Yani hem kendine özgüvenine, verdiği pasta, ulaştığı yerle ilgili hiçbir tereddütünün olmamasına, bilmiyorum, en iyi nokta orasıydı. Biz dinleyenlere onu da aktarmış olayım. Başarıların devamını hep birlikte diliyoruz tabii, inşallah.
İnşallah. Yani Tolgay çok iyi, çok değerli bir oyuncu. Beşiktaş'ın yani bu takımı yaparken biz bu sene, bu transfer sezonunda yönetim kuruluna seçilmez dedik ya, bu takımda oynamak için temel ihtiyaç, temel kriter yetenek olmayacak. Bu takımda bu takımın, bu taraftarın, bu camianın değerleriyle ölçüşen karakterli oyuncular oynayacaklar. Ve tabii ki yetenekli de olacaklar. Biz bu kriterlere göre futbolcular seçtik. Bizim kültürümüze, bizim beklentimize uygun davranışlar, tavırlar sergileyecek oyuncular. Sadece futbol kabiliyeti, yeteneği anlamında değil olsun istedik. Ve öyle bir takım da kurduk. Yani işte daha dün takıma gelen Abu'yu görüyorsun. Abu
evet,
Bakar'ı.
Evet.
Nasıl sempatik bir adam. Dünkü maça kadar gol atamadı. Ama inan Yavuz, bütün Beşiktaşlar, ben de, muhtemelen sen de dahil. Evet. Abu'nun ya hadi gol atsın artık. Bu çocuk da gol atsın.
Takım arkadaşlarının tepkisini gördük sahada zaten gol attıktan sonra. İnanılmazdı. Sonra, gerçekten çok
maçtan
iyi.
Maçtan sonra hep beraber takım otobüsüne bindik. Dönüyoruz. Havaalanında uçağa gideceğiz. Yani Abu'ya nasıl bir sevgisi. Hepimiz yani. Ben elime kendi cep telefonumu aldım. Arkamda Olcay var. Olcay dedi ki abi dedi videoyu çek, Abu bakmaz artık, Abu atar desin. Ondan sonra bastım güzel. Ben de düğmeye, Abu'ya söyledik bunu. Yani o çünkü müthiş sempatik, çok tatlı bir kardeşimiz. O da Abu bakmaz, Abu atar dedi. Koydum ben de bütün sosyal medyaya. Bugün baktım herkes de onu paylaştı.
Evet bir şey başlıklarda
ama
da var.
Ama o desteği görmen lazım. O takımdaşlık o işte. Yani oradaki evet. Futbolcuların Abu'nun gol atmasından, en az kendileri gol atmışçasına evet, evet. Sevinmesinin
mesele
adı
o.
Takım ruhu.
Mesele
biz buna bunun için bu takımın bir takım olmasını bu kadar önemsiyoruz. Galiba da oldu, oluyor, daha da iyi olacak. Herkese armağan olsun.
Vallahi güzel ellerinize sağlık. İnşallah böyle yüzümüz gülmeye devam eder. Bütün Beşiktaşlılar için söylüyoruz. Çok teşekkür
İnşallah.
Ediyoruz. Aynı konuşmayı, aynı zafer konuşmalarını tekrar yaparız umarım.
Bugün Fenerbahçe'de akşam işte
evet,
Manchester'da
onu
yine bir maça
evet.
çıkıyor. Hepimizin kalbi Fenerbahçe'yle. Ben bu bizim efendi kampanyamızı başlattığımızda da söyledim. Biz evet farklı renklere gönül veren insanlarız. Farklı renklerin ezeli bir rekabeti var bu ülkede. Ama aynı bayrak altında, aynı marşın altında birleşen insanlarız. Hepimizin dileği bugün
Fenerbahçe'nin
iyi bir sonuçta dönmesi. Beşiktaş'ın yaptığı gibi bu ülkede insanların hele şu ara mutlu olmaya çok ihtiyaçları var. Bir vesile de Fenerbahçe'nin evet. yaratması.
Atiker Konya Spor ve Osmanlı Spor'un da maçları var. Onlara da başarılar dileyelim. Çok teşekkür evet. ediyoruz.
Görüşürüz Yavuz'cum.
Candaş sağ olasın. Sağ olun. Konuştuk Candaş'la da. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi A grubunda 3. maçında Manchester United'a konuk olacak. 22.05'te başlayacak karşılaşma. Atiker Konya Spor Portekiz takımı Braga'yla karşı karşıya geliyor. Onun maçı da saat 20'de. Osmanlı Spor UEFA Avrupa Ligi L grubunda 3. hafta maçında İspanyol takımı Villarreal'le karşı karşıya gelecek. Yani 3 takımın da maçları hayli kuvvetli rakiplerle, üçüne de başarılar dileyelim. Tıpkı Beşiktaş gibi Türkiye'nin yüzünü güldürsün onlar da. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz programımızı. Yarın akşam saat 17.30'da haftanın son programı olacak. Sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Gece 12'de bu programın tekrarı var. Aynı zamanda YouTube üzerinden bir de bunu izle.com'a girdiğinizde bu programın tekrarını görüntülü olarak da takip edebilirsiniz. Napoli'ye bir armağan gönderelim buradan, değil mi? Dün akşamın anısına. Tiziano Ferro. İtalyanca bir şarkıyla bitiriyoruz. İtalyanlara armağan olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di deludere. La casa, l'intera giornata, il viaggio che hai fatto per sentirti più sicuro, più vicino a te stesso. Ma non basta, non basta mai. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire e da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po'. Torni a sentire gli spigoli di quel coraggio mancato che rendono in un attimo il tuo sguardo più basso e i tuoi pensieri invisibili. Torni a contare i giorni che sapevi non ti sanno aspettare. Hai chiuso troppe porte per poterle riaprire. Devi abbracciare ciò che non hai più. La casa, i vestiti, la festa ed il tuo sorriso trattenuto dopo esploso per volermi meno male. Ma non basta, non basta mai. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire e da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po'. E non vuoi nessun errore, però vuoi vivere perché chi non vive lascia il segno del più grande errore. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire e da coprire per non vergognarti. Scivoli di nuovo ancora come se non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po', che chiudo un po'.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.